eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyzi sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi Cilt 1. Mehmet Zillioğlu Evliya Çelebi. Türkçeleştiren Zuhri Danışman. Zuhri Danışman Yayın Evi İstanbul 1969. Bu kitap 319 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Temmuz 2009. Okuyan Ayal Gökçe. Metin hakkında bazı mühim notlar. Kitabı okumaya başlamadan evvel bu notları muhakkak dikkatle okumanız rica olunur. 1. Metinde Evliya'nın ifade tarzındaki hususiyet muhafaza etmeye çalışılarak herkesçe anlaşılacak şekilde bugünkü Türkçe'ye çevrilmiştir. 2. Zamanında veya Evliya tarafından pek çok kullanılan bazı kelimeler aynen alınmış, fakat bu nevi kelimelerin yanına parantez içinde bugünkü karşılıkları yazılmıştır. Eğer bu nevi kelimelerin tek kelime ile karşılığı yoksa, ya aynı sayfanın altına not olarak çıkma yapılmış, yahut kitabın sonuna eklenen lügat kısmında izah edilmiştir. 3. Metinde geçen saray adetlerini, vazifelerine ait kelimeler tercüme edilemeyeceği için aynen alınmış, fakat kitabın sonundaki lügat kısmında ifade ettiği mana açıklanmıştır. 4. Kitap sonundaki lügatçe alfabe sırasına göredir. 5. Metinde parantez içinde veya dipnot olarak manaları açıklanmamış kelimeler olduğu takdirde bu kelimelerin manalarını kitabın sonundaki lügatçede aramalıdır. Metnin insicamı bozulmasın diye her kelimenin manasını parantez içinde veya dipnotlarda vermeyi uygun bulmadık. Ön söz. Evliya Çelebi ve eseri hakkında. Sade Türkiye'de değil, hemen bütün dünyada adını duyurmuş olan bu büyük seyyah hakkında bugüne kadar çeşitli hükümler verilmiştir. Biz hem Evliya'nın şahsiyeti hem de eseri hakkında dilimizin döndüğü kadar etraflı bilgi vermeye çalışacağız. Evliya'nın doğuşu ve adı. Evliya kendi ifadesine göre 10 Muharrem 1020-25 Mart 1611 tarihinde doğmuştur. Vefatı tarihi malum değildir. Yalnız son yazıları 1681-1682 yılları arasındadır. Bu tarihten sonra Evliya'ya ait hiçbir kayda tesadüf edilmemektedir. Evliya Çelebi'nin matbu nüshalarının başında Evliya Çelebi Mehmet Zilli İbni Derviş Mehmet yazılıdır. Halbuki seyahatnamenin iç kısmında bizzat Evliya tarafından birkaç yerde Evliya İbni Derviş Mehmet Zilli, yani Derviş Mehmet Zillioğlu Evliya yazılıdır. Esasen Evliya babasından bahsederken ekseriya Derviş Mehmet Zilli veya Derviş Mehmet Ağa'yı Zilli der. Kendisinin Evliya adı ihtimal ki Evliya'nın yaşadığı devirde çok tanınmış bir kimse olup Evliya Çelebi'ye hocalık etmiş olan Sultan İmamı Evliya Mehmet Efendi'ye hürmeten alınmış bir isimdir. Evliya İstanbul'da Sağırcılar Camii'nin vakıf evlerinde doğmuştur. Şişhane Karakolu yakınındaki Meyit Yokuşu'ndaki aile mezarlığında gömülü olduğu rivayet edilir. Mensup olduğu aile. Evliya'nın babası uzun ömürlüdür. Evliya babasını Kanuni Sultan Süleyman'ın bütün seferlerini iştirak etmiş diye gösterirse de yapılan hesaba göre ancak Kanuni'nin son seferlerini iştirak etmiş olduğu anlaşılır. Evliya babasının Kanuni Süleyman'ın vefatı sırasında 35 yaşında olduğunu yazar. Şu hale nazaran Evliya'nın babasının doğum tarihi 1531'dir. 117 sene yaşadığına göre de vefat tarihinin 1648 olması icap eder. Evliya Çelebi'nin babası Sarayı Amire, kuyumcu başısı Serzergeran idi. İkinci Selim zamanında Kıbrıs fethinde hazır bulunmuş ve padişaha Magosa'nın anahtarlarını takdim etmiştir. Birinci Ahmet devrinde bizzat imal eylediği Kabe'nin altın oluklarını Surre emanetiyle Hicaz'a götürmüştür. Yine birinci Sultan Ahmet'in İstanbul'da yaptırdığı meşhur caminin iç tezyinatını da Evliya'nın babası Derviş Mehmet Zilli yapmıştır. Muhtelif yazılardan anlaşıldığına göre Evliya'nın babası hoş sohbet, biraz şair tabiatlıydı. hizmet ettiği padişahlarca sohbeti makbul görülerek müsahiplik payesine kadar yükselmişti. Evliyanın babası Kanuni Süleyman, 2. Selim, 3. Mustafa, 3. Mehmet, 1. Ahmet, 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murat, Sultan İbrahim, 4. Mehmet devirlerini idrak etmiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin muhtelif yerlerindeki kayıtlarına göre şeceresi şöyle olmak icap eder. Evliya Çelebi, İbni Derviş Mehmet Zilli, İbni Kara Ahmet, İbni Demircizade Kara Mustafa Paşa, Elşehit, İbni Durhan Bey, İbni Yavuz Er, İbni Ece Yakup, İbni Allah Verdi Akay, İbni Mehmet Kırmani, İbni Hoca Ahmet Yesevi. Fakat evliya da bu şecerenin bazı isimlerini zaman zaman başka şekillerde yazar ve bazı takdim fehirler yapar. Evliya Çelebi'nin ecdadı aslen Kütahyalıdır. Fethi müteakip İstanbul'a yerleşmişlerdir. Kütahya'daki evleri Zeregen Mahallesi'ndedir. Ayrıca Bursa'nın İnebey Mahallesi'nde ve Manisa'da da birer evleri vardır. Evliya Çelebi'nin Unkapanı'ndaki evinden başka aynı mahallede 4 dükkanı ve Kadıköy'ünde de bir bağı olduğu zikredilmektedir. Anası 1. Ahmet zamanında saraya getirilmiştir. Abazadır. Çeşitli kayıtlara göre evliyanın anası devrin tanınmış devlet adamlarından Melik Ahmet Paşa'nın anası ile kardeştir. Yahut evliyanın anası Melik Ahmet Paşa'nın teyzezadesidir. Evliya Çelebi ana tarafından Defterdarzade Mehmet ve İbşir Mustafa Paşalarla da akraba olduğunu yazar. Evliya Çelebi'nin Mahmut adında bir erkek ve İnal adında bir kız kardeşi vardır. Bu kız kardeşi 4. Murat devrinde isyan ettiği için idam edilen İlyas Paşa'nın karısıdır. Ayrıca adlarını bildirmediği diğer iki kız kardeşleri ile üvey anasından bahseder. Evliya Çelebi herhalde oldukça iyi bir tahsil görmüştür. İlk tahsilini mahallesindeki Sıbyan Mektebi'nde yapmış olması mümkündür. Daha sonra Unkapanı civarında Fil Yokuşu'nda Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'nde hücre neşin olmuş, Müderris Ahveş Efendi'den 7 sene ders görmüştür. Garip tesadüftür ki ders şeriki de sonradan büyük bir şöhret kazanıp saraya intisap eden Safranbolulu Softa Hüseyin yani Cinci Hoca'dır. Evliya muhtelif hocalardan ders almıştır. Evliya Mehmet Efendi'den hıfza çalışmıştır. Sadizade Darül Kurrası'nda kendi rivayetine göre 11 sene ders okumuştur. Bunlardan başka kendi babasından taş üzerine yazı yazmak gibi hünerler öğrenmiştir. Daha sonra evliyamızı Enderun-u Hümayun'da görüyoruz. Hıfzı dinlenmiş yani hafız olmuş, sesinin güzelliği, musiki makamlarına aşinalığı ile meclislerde tanınmış, aranır bir genç haline gelmiş olan Evliya Çelebi, 1645 senesi Kadir Gecesi Büyük Ayasofya Camii'nde silahtar Meli Ahmet Paşa vasıtasıyla 4. Sultan Murat'a takdim edilmiştir. Seyahatnamenin metninde evliyamız 4. Murat'la olan bu ilk karşılaşmasını pek hoş bir ifadeyle hikaye eder. Padişahın emri mucibince evliya saraya alınır. 1640 yılına kadar burada kalır ve tahsilini tamamlar. Sultan Murat kendisine Kileri Has'ta yer tayin eder. Kıymetli kitaplar hediye eder. Evliya Enderun'da meşhur Mağanoğlu ile kapı yoldaşlığı yapar. Enderun'da Turşucubaşı Ahmet Ağa ve Hadım Gazanfer Ağaların nezareti altında terbiye edilir. Saraya girdiği vakit 24 yaşındadır. Seyahatnamesinin bir yerinde 20 yaşında olduğunu söylerse de doğru değildir. Enderun'da Günbaşı Mehmet Efendi'den yazı, müsahip Derviş Ömer Gülşeni'den musiki, Keçi Mehmet Efendi'den nahiv ilmi ve kafiye, Evliya Mehmet Efendi'den tecvid dersi almıştır. Evliya seyahatnamesinde babasının çırağı olan bir Rum'dan Rumca öğrenmeye çalıştığında yazar. Şu malumat gösterir ki evliya tam ve muntazam bir tahsil görmemiştir. Fakat öğrendiklerini kullanmasını iyi bilen, daha ziyade asıl ders ve tahsili hayattan alan bir adam olan evliya, her telden çalan bir kimsedir. Bilhassa musikiye vukufu oldukça fazladır. Ondaki öğrenmek merakı onu pek çok kitap okumaya da sevk etmiş, asıl tahsilini kitaplardan ve hayattan yapmıştır. Evliya nasıl adamdı? Evliyanın fizik yapısını seyahatnamesinde zaman zaman kaydettiği notlardan öğreniyoruz. Delikanlılık zamanında zayıf, naif, ince ve çocuk yapılıdır. Fakat çevik ve hareketlidir. Gayet güzel ata biner, cirit oynar. Hatta 1647'de Erzurum'da Seyit Ahmet Paşa ile oynadığı bir cirit sırasında paşanın attığı bir cirit ile dört dişi kırılmıştır. Yine Uyvar seferinde Kıblelizade'nin ciridi ile üç dişi daha sakatlanmış, bunun neticesi olarak bazı harfleri telaffuz etmekte güçlük çeker olmuştu. Bir müddet sonra Viyana'da dişlerini bir dişçiye yaptırdığını yazar. Gençliğinde hatta 40 yaşlarından sonralara kadar evliyamız sakatsızdır. Yine kendi rivayetine göre hiç evlenmemiştir. Herhalde evliliğin seyahate engel olacağı endişesi buna sebep olsa gerektir. Seyahatnamesinin bir yerinde Bosna seyahatindeyken pek çok yol zahmeti çektiği için akamete uğradığından ve bu yüzden çocuğu olmasından ümidini kestiğinden bahseder. Çok sonraları 65 yaşında ve Mısır'da bulunduğu sırada da Kalavun Hastanesi'nde aldığı bir ilaç ile gençleştiğini iddia eder. Evliya'nın şahsiyeti. Evliya'da iki karakter çok barizdir. Her şeyi öğrenmek, herkesi tanımak ve seyahat. Ve esasen seyahat arzusu birinci isteğini tamamlamaya da vesile olur. Çocuk yaşından itibaren pek çok kimseleri tanımış, bilhassa kendisinden yaşça büyük, çok ihtiyar kimselerin meclisinde bulunmaktan zevk almış, onların geçmiş günlere, bakkalara, bilhassa tarihi bakkalara ait olarak anlattıkları hikayeleri büyük bir dikkatle dinlemiştir. Denilebilir ki evliyada seyahat arzusu, herkesi, her yeri görmek hevesi, ta Kanuni Sultan Süleyman devrini yaşamış olan babasının anlattığı hatıralarını, babasının arkadaşlarının sohbetlerini dinlemek suretiyle uyanmıştır. Evliyanın bu gezmek ve öğrenmek ihtirası hayatının son günlerine kadar sönmemiştir. Hatta ihtiyarlığında uzun müddet kaldığı Mısır'da o zamanın büyük bilginlerinden Şeyh Ali Sabramalis'inden 3 sene bir çocuk gibi ders almıştır. Evliya yalnız gezip görmeye meraklı değildir. Onun çok kuvvetli bir muayilesi vardır. Sergüzeştlere, maceralara atılmayı sever. Birçok harbe iştirak etmiştir. Aynı zamanda evliya çok müdekkik bir kimsedir. Yeni tanıdığı bir devlet adamının hal tercümesini muhakkak öğrenir ve yazar. Onun bütün hususiyetlerini araştırır. Enteresan taraflarını bulur. Velhasıl devrinin devlet adamlarını hadiselere dayanarak gayet güzel tasvir eder. Öyle ki siz de onunla beraber, o adamla beraber yaşadığınızı zannedersiniz. Evliya insanları çok sever, saf yüreklidir. Bütün insanları da kendi gibi telakki eder ve bu yüzden her anlatılana inanır ve işittiklerini olduğu gibi yazar. Evliya'nın kitabını okurken hiç olmayacak rivayetlerle karşılaşırsınız. Böyle bir şey olmadığına %100 kanisinizdir ama yine zevkle okursunuz. Fakat bu mübalağalı ve gayri vaki olan rivayetlerinde büyük bir faydası olduğu muhakkaktır. Bu surette evliya, devrinin her sınıf halkı arasında dolaşan bütün rivayetleri toplamış olmakta, yani devrinin düşünüş tarzını bize samimiyetle nakletmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan evliyayı mübalağacıdır diye taan etmek büyük haksızlık olur. Evliya saf ve temiz yüreklidir. Herkesi sever ve herkes tarafından sevilir. Fakat bu halleriyle onu bir dal kavuk sanmamalıdır. O yalnızca geçim erbabıdır. Herkesle, her toplulukla iyi geçinmelidir ki insanları yakından tanıyabilsin. Hoş sohbettir. Çok sevdiği insanların iyi taraflarını yazmaktan zevk aldığı gibi kötü ve çarpık taraflarını da belirtmekten hiç çekinmez. Mükemmel tenkitçidir. Haksızlığa asla tahammülü yoktur. Hazır cevaptır. Bulunduğu mecliste herkese kendisini dinletir. Çünkü çok gezdiğinden çok ve enteresan hikayeler, maceralar bilir ve bunları gayet güzel anlatmasını becerir. İnsan evliyanın bu kadar geniş bir ülkeyi nasıl dolaştığını hakkıyla merak eder. Buna para yetişmez. Fakat evliya bu inanılmayacak kadar uzun seyahatleri için esasen para sarf etmez. Bilakis bu seyahatler ona para kazandırır. Bu nasıl olur diyeceksiniz. Evliyanın sesi güzeldir. Sohbeti hoştur, hazır cevaptır. Bu hasletleriyle devrin devlet adamları arasında tanınmıştır. Rumeli, Anadolu, Irak veya Suriye ve Arabistan taraflarına tayin olan herhangi bir paşaya kapılanır. Onun imamlığını, müezzinliğini kabul eder. Eğer bu paşa sefere gidiyorsa o da bu sefere iştirak eder. Harpliğe de mükemmelen silah altında girer. Bu suretle paşanın maiyeti olarak masrafsız seyahat eder. Fakat zamanın teamülü icabı, beğenilen hareketleri karşılığında çok zaman para veya altın veya gümüş bir takım hediyeler almaktan çekinmez. İştirak ettiği harplerden bol ganimet malı ile döner. Hissesine düşen esirleri satarak paraya tahvil eder. Bu onun meşru hakkıdır. Yalnız bunları söylerken evliyanın paraya düşkün olduğunu sanmamalıdır. Parayı sever fakat tamahkar değildir. İstanbul'daki akrabalarına durmadan yardım eder. Evliya dindardır fakat asla mutaassıp değildir. Kerametlere, fala, rüyaya, tılsıma, yıldız ilmine samimiyetle inanır. Hele rüya onun başlıca hareket noktasıdır. Güzele ve güzelliğe bayılır. Saza, güzel sese hayrandır. Rint tabiatlıdır, alçak gönüllüdür. Paşa ile paşa meclisinde ve o meclisin adabına riayet ederek bulunmasını bilir. Sarhoşla ona göre konuşur. Zenginle zengin, fakirle fakirdir. Eğlenceden hoşlanır. Ondaki öğrenmek merakı onun her deliğe girmesine sebep olmuştur. Dindar olan, kerametlere inanan evliya aslında başıboş, rint meşrep, hayatın her türlü zevkini tatmış, İstanbul'un gezinti yerlerini, meyhanelerini, bütün saz ve söz alemlerini dolaşmış, gününden kâm almış bir zevk ehlidir. Şu tarife göre evliya tam bir İstanbul hovardasıdır. Şehrin ne kadar meddahı, mukallidi, sazende ve hanendesi varsa hepsini tanır. İçkilerin, keyif verici maddelerin hepsini bilir, tanır ve yazar. Bütün içkileri evinde bulundurduğunu kaydeder. Yalnız derhal kendisinin bunlardan hiçbirisini asla kullanmadığını, tadına bile bakmadığını, sırf evine gelen dostlarına ikram için bulundurduğunu kaydetmeyi ihmal etmez. Bazen kağıthanede ahbaplarıya çadır kurup İstanbul'un bütün eğlence düşkünü miras yedileri ve hoppa çelebileri arasında çırağanlar, donanma şenlikleri, saz fasılları içinde ömür sürer. Hatta eserinin birinci cildinin 645. sayfasında ve bir de gavvası bahri aşk olup aşk denizine dalıp alüfte ve aşiptelik ettiğimizden bütün hanende, sazende, mutrik ve meddahlar ile buluşarak sazlar, sözler ettik demekten de çekinmez. Evliya'nın eseri bir seyahatname olmakla beraber çok çeşitli bilgileri ihtiva etmektedir. Onda tarih, coğrafya, hal tercümeleri, kitabeler, dil, folklor, iktisadi hayat ve daha pek çeşitli malumat vardır. Denebilir ki onun yaşadığı asrı tam olarak tahlil edebilmek için Evliya'nın seyahatnamesini mutlak surette tetkik etmek zaruridir. Herkese söylenen bir tek kusuru var gibi görünür. O da mübalağacı oluşudur. O geniş muhayyileli adamın mübalağacı olması hoş görülmelidir. O, bütün ömrü boyunca bir hayal aleminde yaşamıştır. Mübalağaları, saflığının, samimi oluşunun neticesi olsa gerektir. Herkese inandığı için kendisine anlatılanları hiç tetkik etmeden aynen bize nakletmiştir. Vaka, hakikaten hiç inanılmayacak çok garip mübalağaları vardır. Bunlar esasen okuyan tarafından derhal anlaşılacağı için zararı azaltılabilir. Fakat ihtimal ki Evliya'nın asıl büyük değeri bu her şeye inanarak kitabına geçirişindedir. Böylece yaşadığı asrın bütün düşünüşlerini aynen bize aktarmış olmaktadır. Fakat bütün bunlara karşı Evliya'nın asıl büyük bir değeri vardır ki Evliya'yı ve eserini ebedileştiren de budur. Evliya şayanı hayret bir müdekkiktir. O gezdiği bu geniş ülkede gördüğü her şeyi sormuş, öğrenmiş, tetkik etmiş ve kitabına geçirmiştir. Uğradığı bir kasabada bulunan bütün sarayları, köşkleri, hanları, hamamları, sebilleri, çeşmeleri, eski eserleri, abideleri birer birer sayılar ile birlikte eserine geçirir. Sadece bu kadar değil, bütün bu binaların büyüklüğünü, tezyinatını, bu binaların kimler tarafından yaptırıldığını, mimarlarını, kaça mal olduğunu, her birisinin kapısı üzerinde, içinde olan kitabeleri, tarihleri bir bir kaydeder. Sadece bu kadar değil, uğradığı kasabanın ahalisi hakkında enteresan malumat toplar. Dinlerini, ayinlerini, lisanlarını, bazı telaffuz numuneleri vererek giyinişlerini, yiyip içtiklerini, adet ve ananelerini tetkik eder. Öyle ki bunları okurken o devirde, o kasabada yaşadığınızı zannedersiniz. Evliya'nın geçmiş zamanlara ait olup başkalarından dinleyerek veya başka kitaplardan alarak yazdığı malumatı ihtiyatla telakki etmek gerekir. Çünkü evliya bu hususta fazla titiz değildir. Fakat bizzat görüp yazdıkları adeta bir fotoğraf gibidir. Seyahatnamenin tamamı Pertev Paşa Kütüphanesi'ndeki nüsha esas alınarak 1314'te, 1896, Necip Asım Bey'in çalışmaları ve İktam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Bey'in gayretiyle basılmaya başlanmış, ilk 4 cildi aynı sene içinde basılmıştır. 5. cilt 1315'te, 1897 tamamlanmıştır. 6. cilt Macar Akademisi'nin yardımı ve Doktor Karakso'nun bazı tahsihleriyle 1318'de, 1900'de neşrolunmuştur. Bu ilk 6 cildin neşri sırasında memlekette sıkı bir sansür idaresi mevcuttu. Bu yüzden eserden birçok parçalar çıkarılmış, aynı zamanda dil bakımından da bir hayli değişiklikler yapılmıştır. 1928 senesinde TTB tarafından tenkitli olarak tab olunan 7. ve 8. ciltlerden sonra Marif Vekaleti 1935'te 9. cildi, 1938'de Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesinden naklen Kahire ve İskenderiye haritası ile 10. cildi bastırılmıştır. Bu son iki ciltteki okunuş ve transkripsiyon hataları eserden istifadeyi azaltmaktadır. İslam Ansiklopedisi Cavit Baysun. İlk altı ciltte sansür tarafından çıkarılan parçaların bir kısmı Mustafa Nihat Özön'ün himmetiyle kitap haline neşredilmiştir. Reşat Ekrem Koçu tarafından da takriben 3000 sayfalık ilk altı cilt Evliya Çelebi 700 sayfalık bir kitap haline neşrolunmuştur. Evliya Çelebi seyahatnamesinin birkaç tane yazma nüshası mevcuttur. Bunlar da 1. Fatih'te Millet Kütüphanesi'nde Pertev Paşa kitapları arasında 458-462 numaralar arasında kayıtlıdır. 2. Süleymaniye Kütüphanesi'nde Beşir Ağa kitapları arasında 448-452 numaralar arasında. 3. Topkapı Sarayı, Bağdat ve Revan Köşkleri kütüphanelerinde olanlardır. Tarafımızdan esas olarak alınan Bağdat nüshaları 304, 305, 301, 308, 309 numaralardadır. Diğer bazı müteferrik nüshaları da başka kütüphanelerde bulunmaktadır. Ahmet Cevdet Bey tabıları Millet Kütüphanesi'ndeki Pertev Paşa nüshasından alınmıştır. Bir noktayı daha kaydetmeden geçemeyeceğiz. Evliya Çelebi ve eseri hakkında en güzel tenkide yazma İslam Ansiklopedisi'nin 4. cildinde Evliya Çelebi bahsinde muhterem profesör tarihçi M. Cavit Baysun tarafından yapılmıştır. Not: Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik seyahatnamesinin 8 cildi eski harflerle takriben 6'şer 100 sayfadan 5000 sayfa kadardır. Son 9-10 ciltleri ise daha fazla sayfalıdır ve yeni harflere çevrilmiş olup bugünkü dile çevrilmiş değildir. Bu suretle seyahatnamenin tamamı 7000 sayfaya yakın tutmaktadır. Biz bu muazzam eseri yeni dile çevirdiğimiz vakit dipnotları ve lügatçeleriyle birlikte 8000 sayfa tutması mümkündür. Bu takdirde her cildin sayfa sayısının 1000 sayfa olması icap eder ki böyle bir kitabın elde tutulması da şüphesiz sakil olur diye düşündük. Bu yüzden bizim neşredeceğimiz evliya ciltleri 10 ciltten daha fazla olacaktır. Okuyucularımıza bu hususu bildirmekte fayda bulduk. Şimdi Evliya Çelebi'nin ve eserinin değerini belirtmek için 10 cildin ihtiva ettiği bahisleri yazalım. 1. Cilt: İstanbul'un tarihi görünüşü, muhtelif milletler ve Osmanlılar tarafından kuşatma ve fethi, İstanbul'da bulunan mübarek bakamlar, camiler, her padişah devrine ait olayların hülasası, Sultan Süleyman Kanunnamesi, bu devirde Anadolu ve Rumeli'nin mülki taksimatı, veziler tarafından yaptırılan camiler, mescitler, medreseler, darül hadisler, tekkeler, imaretler, hastaneler, vezir konakları, kervansaraylar, sebilhaneler, hamamlar. Fatih Sultan Mehmet zamanından Sultan İbrahim zamanına kadar yetişen vezirler, bilginler, nişancılar, İstanbul'da bulunan tophane, tersane, bütün esnaf çeşitleri, sanatkarlar. 2. Cilt: Mudanya ve Bursa, Osmanlı Devleti yıldızının doğuşu, İstanbul'un fethinden evvel gelen büyük Osmanlı padişahları, camiler, türbeler, vezirler, alimler, şairler, ziyaret yerleri, Bursa'nın kazaları, Trabzon ve havalisi, Abazalar memleketi, Gürcistan ve daha birçok seyahatler ve vakalar. 3. Cilt: Üsküdar'dan Şam'a kadar olan yol boyundaki şehir, kasaba, köy ve mühim yerlerin ahvali. Cildin sonuna doğru Şumlu, Nibolu, Silistre, Babadağı, Filibe, Sofya, Edirne şehirleri hakkında geniş ve enteresan bilgi. 4. Cilt: İstanbul'dan Van'a kadar olan yol boyundaki bütün şehir, kasaba, köy ve mühim yerlerin tafsilatı, yolda geçirdiği maceralı hayat, Van'dan sonra Evliya'nın elçilik ile İran'a gidişi, İran'da gördüğü enteresan vakalar, daha sonra Irak hakkında geniş malumat. 5. Cilt: Baş tarafında geniş bir şekilde Tokat ve Kürdistan olaylarından, havalisinden bahseder. Çok enteresan hadiselere karışır. Oradan Rumeli tarafında Özü'ye geçer. Lehistan'ı dolaşır ve Lehistan hakkında malumat verir. Sarıkamış, Akkirman, Kili kalelerini anlatır, daha sonra Çanakkale Boğazı'na geçer, Gelibolu'yu anlattıktan sonra Boğdan seferini anlatır. İshakçı, İslankamin, Belgrad, Tameşvar, Venedik, Karaorman, Baynaloka, Üsküp taraflarını, yani bir baştan bir başa Orta Avrupa'yı kitabına aktarır. 6. Cilt: baştan başa Macaristan ve Almanya'dan bahseder. 7. cilt Avusturya, Kırım, Kafkasya'da Dağıstan, Çerkezistan, Kıpçak Diyarı, Ejderhan ve Havalisi. 8. cilt yine Kırım Ahvali, Girit Olayları, Selanik ve Rumeli Olayları. 9. cilt bu ciltte İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye kadar yol boyundaki bütün şehir ve kasabalar, başından geçen garip olaylar, Haremeyn hakkında geniş malumat. 10. cilt tamamen Mısır ve etrafından bahseder. Bu cildin sonunda Temmetül, Kitap fi Şehri Rebülül Ahır, Sene Hamse ve Hamsin ve Miye ve Elf yazılıdır. Kitap 1155-1742'de sona ermiş görünüyorsa da Evliya'nın bu tarihten sonra da yaşadığına dair eserler mevcuttur. Onun vefat tarihi olarak 1682 senesini kabul etmek mümkün görünmektedir. Garip bir nokta. Gariptir ki Evliya Çelebi'ye ve eserine kendi devrinde hiç kimse kıymet vermemiştir. Küçük şairleri bile içine alan hal tercümeleri kitaplarından Evliya Çelebi'den bahis yoktur. Galiba o devirde ıstılahlı kelimelerle yazı yazmak bir ustalık ve hüner telakki edildiği için olduğu gibi görünen ve gördüğü gibi yazan Evliya çok küçümsenmiştir. Belki ona ve eserine istihfafla bakılmıştır. Bu seyahatnameden ilk defa J.V. Hammer bahsetmiştir. Hammer bu eserden bahsederken Evliya'nın kısa bir hal tercümesinde kaydetmiştir. Hammer'in bu ilk tanıtmasından sonra Evliya birdenbire yazarların dikkatini üzerine çekmiş, asrının en mühim kaynaklarından biri olduğuna dair umumi bir kanaat belirmeye başlamıştır. Kamüsül Alam kendisinden ve eserinden 2. cildinin 1100. sayfasında 20 satırlık bir malumat verir. Sicili Osmani ile Osmanlı müelliflerinde de kendisinden bahsedilir. Daha sonra F. Babinger kendisinden bahseder. Eserin tamamının tabından evvel Müntahabat-ı Evliya Çelebi adıyla küçük bir risale neşredilmiş ise de bu eserde Evliya'nın 1. cildinin mukaddemesi ile İstanbul'a ait kısımlar ve diğer ciltlerden Akka'da bir göz bağcılık hikayesi, talih çeşmesi ve bir sihirbazlık efsanesi gibi kısımlar alınmış ve maalesef Evliya Çelebi'nin mübalağacı, hayalperest, eserinin ise işe yaramaz bir kitap oluşu kanaati bu küçük risale yüzünden yayılmıştır. Evliya Çelebi hakkında Batı dillerinde ve bizde yüzlerce eser yazılmıştır. Gittikçe kıymeti anlaşılan bu büyük seyyahın hakkında yazılan eserler için İslam Ansiklopedisi'nin 4. cildinin 410. sayfasına müracaat etmek faydalı olur. Biz son cildimizin sonunda ayrıca bu hususta okuyucularımıza geniş bilgi verebileceğiz. Okuyucularımızdan itizar. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin şu elinizdeki 1. kitabı vaktiyle Ahmet Cevdet Bey tabından Türkçe'ye çevrilmiştir. Fakat Ahmet Cevdet Bey tabından Evliya Çelebi Seyahatnamesi Pertev Paşa nüshasından istinsah edilirken sansür tarafından bazı kısımlarının çıkarıldığı düşünülerek noksanları olan bu matbu nüshadan bugünkü dile çevirmeyi doğru bulmadık. Büyük masraf ve emeklerle neşrine teşebbüs ettiğimiz bu eserin imkan nispetinde mükemmel olmasını temin etmek için Topkapı Sarayı'ndaki el yazma Bağdat nüshasını matbu nüshası ile karşılaştırarak Türkçeleştirdik. İkinci itizar. Biz Evliya Çelebi'yi, bu büyük Türk seyyahını bugünkü nesle tanıtmak için bu teşebbüse giriştik. Elbette bu muazzam işi başarmak kolay değildir. Bilhassa bizi en fazla müşkülata uğratan nokta halen bir taşı bile kalmamış bazı şehir, kasaba, köy ve mevkilerin Evliya'da eski harflerle yazılmış olanlarıdır. Bunların birçoğunun doğru okunması mümkün olmamakta ve bu yerlerin isimleri hiçbir kitapta bulunmamaktadır. Böyle kelimeleri hiç yazmamayı doğru bulmadık. Fakat doğrusunu bilmeden gelişigüzel yazmayı da uygun bulmadık. Bu hale göre ancak bulduğumuz çıkar yol bu nevi kelimeleri kendimize göre okuyup yanına soru işareti koymak oldu. Bu işareti manası biz bu kelimenin hakiki okunuşunu bulamadık. Tahmini okunuşu böyledir demektir. Okuyucularımız bu hususta bizi mazur görürler sanırım.